Ayrım 19.
Treyze, Kiyan evden çıkar çıkmaz yatakların yerini değiştirmiş, paravanayı ortadan kaldırmış, geri kalan eşyanın da altın üstüne getirmişti. Büyük bir neşeyle yaptığı bu çalışma sırasında da kendi kendine durmaksızın zehirlesin kendini, zehirlesin kendini diye yineleyip durmuştu. Saat 9 olup da Kiyan görünmeyince Treyze de her saygıdeğer insanın yaptığı gibi yatağa yatmış, Kiyan'ın yokluğu sırasında içinde biriken küfürlerin ağırlığından kurtulmak için kocasının dönüp ışığı yakacak anı beklemeye koyulmuştu. Kocası ışığı yakmadan gelip yanına yattığı takdirde her şey olup bitene dek bir şey söylemeyecekti. Ama namuslu bir kadın olduğu için ışığın yakılmasını daha güçlü bir olasılık diye hesaba katıyordu. Kiyan sessiz içeri girip yatağın yanında soyununca Treyze'nin de ağzı dili kupkuru kesildi. Küfretmeyi unutmamak için mutlu dakikalar boyunca erkek mi bu, böylesine koca denmez diye düşünmeye karar vermişti. Kiyan ansızın üstüne atlayınca hiç ses çıkarmadı. Adamın gitmesinden korkuyordu. Kiyan üstünde yalnızca birkaç saniye kaldı. Treyze'ye ise bu saniyeler günler kadar uzun geldi. Kiyan hiç kıpırdanmıyordu ve tüy gibi hafifti. Treyze ise soluk almaktan bile çekiniyordu. Beklentileri ağırdan satır satır acı bir düş kırıklığına dönüştü. Kiyan ayağa fırladığında adamı elinden kaçırmak üzere olduğunu anladı. Nöbet tutmuşçasına kocasına varmaya koyularak en yakası açılmadık küfürleri savurmaya başladı. Dayak suç işlemek üzere olan ahlak sahibi insanlara ilaç gibi gelir. Kiyan de canı çok acımadığı sürece Treyze'nin ellerini yakalayıp kendine darbeler indirdi ve hak ettiği sözcüğü beklemeye başladı. Çünkü doğru olarak düşünüldüğünde ne denirdi onun gibisine? Bir nekrofil, bir ceset kirleticisi. Kadının ne denli hafif küfürler kullandığına şaşırdı. Oysa Treyze'den çok daha ağırlarını, özellikle layık olduğu o sözcüğü söylemesini beklemişti. Kocasını koruyor muydu, yoksa en ağırını en sona mı saklıyordu? Genel küfürlere karşı söyleyecek bir şey yoktu. Ama ceset kirleticisi denir denmez, başıyla bu sözü onayladığını belirterek ve günahının kefaretini kendisi düzeyinde bir adam için birkaç yumruktan çok daha önemli olan bir itirafla ödeyecekti. Gel gelelim, bu birkaç yumruğun sonu bir türlü gelmedi. Kiyan yavaş yavaş bu kadar yumruğu gereksiz bulmaya başladı. Kemikleri acımaya başlamıştı. Bir sürü bayağı sözden ötürü de sıra bir türlü ceset kirleticisine gelemiyordu. Kadın doğrulmuş, Kiyan'a bazen yumruklarıyla, bazen de dirsekleriyle vurmaya başlamıştı. Dirençli bir insandı. Ancak birkaç dakika geçtikten sonradır ki kollarında hafif bir yorgunluk hissetti. Adlardan oluşan bağırmasını böyle şey olur mu biçiminde tam bir tümceyle kesip Kiyan'ı yataktan aşağı yuvarladı. Bu arada adamı elinden kaçırmamak için saçlarından yakaladı ve kollarının yeniden güçlendiğini hissedene dek ayaklarıyla darbeler indirdi. Sonra ata biner gibi karnına oturdu. Bağırmasına bu kez görürsün şimdi daha neler olacak tümcesiyle ara verip Kiyan'a sağlı sollu tokat atmaya koyuldu. Kiyan ağır ağır bilincini yitirdi. Bayılmazdan önce Treyze'ye borçlu olduğu kefareti unuttu. Bu denli uzun boylu oluşuna üzüldü. Zayıf ve ince yapılı diye mırıldandı. Zayıf ve ince yapılı. Vurulabilecek çok az yüzey vardı bedeninde. Büzülünce kadının darbeleri de boşa gitmeye başladı. Küfür ediyor muydu daha? Treyze'nin yumrukları bir yere, bir yatağa rastlıyordu. Kiyan bu sert vuruşların sesini duyuyordu. O denli büzülmüştü ki kadın artık onu hemen hiç bulamaz olmuştu. Küfür etmesi de bu yüzdendi ya. Cüce herif diye haykırdı. Neyse ki cüceydi. Göze görünür biçimde hızla küçülmekteydi. Öyle ki neredeyse kendi kendine arar olmuştu. Treyze ise artık onu hiç bulamıyordu. Kiyan kendinden geçti. Treyze okkalı ve isabetli şamarlarını indirmeyi sürdürdü. Sonra soluk sola dinlenmek de gerek diyerek yatağa oturdu ve işi yumrukları kadar özenli çalışmayan ayaklarına bıraktı. Giderek ağırlaşan ayakları bir süre sonra kendiliğinden durdu. Hiçbir organı oynamaz olunca Treyze'nin küfürleri de tükendi ve kadın sustu. Kiyan hiç kımıldamıyordu. Treyze ise kendini çok bitkin hissediyordu. Kiyan'ın hareketsizliğinin ardında tuzaklar arıyordu. Saldırıları karşısında korunabilmek için Kiyan'a tehditler savurmaya başladı. Mahkemeye gideceğim. Böyle bir şeye izin veremem. Bir koca karısına saldırmaz. Ben namuslu bir kadınım, ben bir kadınım. Böyle kocaya 10 yıl verirler. Gazetede buna ırza tecavüz diyorlar. Elimde kanıtlar var. Davalara ait haberleri okuyorum. Sakın yerinden kıpırdanayım deme. Yalan söylemek kolay. Ama burada işin ne? Bir sözcük daha söylersen kapıcıyı çağırırım. Kapıcı beni korumak zorundadır çağırdığım zaman. Kadın tek başınadır ne de olsa. Herkes kaba güç kullanabilir. Boşanacağım. Ev bana ait. Suçlu olan ise hiçbir şey alamaz. Ben bir şey istiyor muyum? Daha her tarafım ağrıyor. Böyle kocanın utanması gerekir. Kalkmış karısını korkutuyor. Şimdi ölmüş olabilirdim. O zaman koca ayıklasın bakalım pirincin taşını. Kocanın üzerinde gecelik entarisi yok. Beni ilgilendirmez. Üzerine gecelik entarisi giymeden yatıyor. Bu hemen görülüyor. Bir ağzımı açmama bakar. Söyleyeceklerime herkes inanır. Hapse girecek olan ben değilim. Benim Bay Pudam var. Hele koca bir şey yapmaya kalkışsın, karşısında Puda'yı bulur. Puda ile kimse başa çıkamaz. Bunu Puda'ya hemen anlatacağım. İşte sevginin bedeli meydanda. Kiyan ısrarla susuyordu. Trey ise şimdi de öldü dedi. Bu sözcüğü söyler söylemez de kocasını ne denli sevmiş olduğunu anladı. Yanına diz çökerek yumruk ve tekme izlerini aradı. Etrafın karanlık olduğunun farkına varınca kalkıp ışığı yaktı. 3 adım uzaktan bile Kiyan'ın gövdesinin berbat durumda olduğunu gördü. Zavallı, utanır bu halini görse dedi. Sesinde acıma vardı. Kendi yatağındaki çarşafı çekip Kiyan'ı özenle bu çarşafa sardı. Neredeyse ona kendi gömleğini bile verecekti. İşte böyle, şimdi hiçbir yeri görünmüyor diyerek Kiyan'ı bir çocukmuş gibi sevecenlikle kollarını aldı. Yatağına götürüp yatırdıktan sonra üstünü örttü ve yatıştırıcı şeyler söyledi. Kendini üşütmesin diye çarşafı da çıkarmadı. İçinden yatağının yanına oturup Kiyan'a bakmak geliyordu. Ama adam bu şekilde daha rahat uyuduğu için bu isteğini bastırdı. Işığı söndürüp kendi yatağına yattı. Yatağında çarşaf olmadığı için de kocasına kızmadı.
Taşlaşma.
2 gün suskunluk ve yarı baygınlıkla geçti. Kiyan tamamen kendine gelir gelmez felaketinin büyüklüğünü düşünecek cesareti buldu. Düşüncelerini yeniden yörüngesine oturtabilmesi için çok darbe yemesi gerekmişti. Ama o gerekli olandan çok daha fazla darbeye hedef olmuştu. Dayak fast 10 dakika eksik sürseydi, Kiyan öç almanın her türlüsü için hazır olacaktı. Belki de Treyze bu tehlikeyi sezmiş ve bundan ötürü sonuna dek gitmişti. Bulunduğu bitkinlik içerisinde Kiyan'ın hiçbir şey istediği yoktu. Yalnızca daha çok dayak yemekten korkuyordu. Treyze ne zaman yatağa yaklaşsa dayak yemiş bir köpek gibi irkiliyordu. Treyze içinde yemeğinin bulunduğu çana yatağının yanındaki sandalyeye bıraktıktan sonra hemen dönüp gidiyordu. Kiyan yine yiyecek bulduğuna bir türlü inanamıyordu. Hasta yattığı sürece Treyze de ona yiyecek vermek aptallığını yapacaktı. Sürünerek sandalyeye yaklaşıyor, karısının yufka yürekliliğinin bir bağışı olan yemeğini büyük zahmetle ve diliyle lap lap yalayarak yiyordu. Treyze onun dilinin şapırtılarını duyduğunda içinden nasıldı tadı diye sormak geliyordu. Ama sonra bu mutluluktan da özveride bulunuyor, bu özverinin acısını 14 yıl önce sadaka vermiş olduğu bir dilenciyi anımsayarak dindiriyordu. Adamın kolları ve bacakları yoktu. Yani pek insana benzer bir yanı yoktu. Ama gene de anasının müşterisini andırıyordu. Aslında Treyze hiçbir şey vermemeye niyetliydi çünkü bunların hepsi dolandırıcıydı. Sokakta sakat dolaşırlarken evlerine girer girmez iyileşirlerdi. Ama sakat adam Treyze'ye "Sayın eşiniz nasıllar?" diye sormuştu. Bu denli akıllı olduğu için de Treyze ona bir onluk vermişti. Kendi eliyle adamın şapkasının içine atmıştı. Zavallı, pek yoksuldu. Treyze isteyerek yapmazdı böyle bir şey, normal olarak hiç yapmazdı. Ama onun da kural dışı davrandığı olurdu. Kocasına da bu yüzden yemek veriyordu. Kiyan, yani dilenci, şiddetli ağrılar çekiyordu. Ama bağırmaktan kaçınıyordu. Yüzünü duvara dönecek yerde Treyze'yi gözden kaçırmıyor ve kuşkulu bir korkuyla kadının hareketlerini izliyordu. Treyze sessiz ve şişmanlığına karşın kıvraktı. Yoksa ansızın ortaya çıkıp yine ansızın gözden gitivermesi odanın özelliğinden bile geliyordu. Kadının gözleri kötü kötü parlıyordu. Bir kedinin gözleriydi bunlar. Bir şey söylemek istediğinde ve bunu daha söylemeden, düşüncelerinde kendi sözünü kestiğinde konuşması bir kedinin tıslamasını andırıyordu. Gözlerini kan bürümüş bir kaplan, günün birinde insan avına çıktığında deri ve giysileriyle bir genç kız kılığına girmiş. Bir yola dikilip ağlamaya başlamış. Kız o denli güzelmiş ki onu gören bir bilgin yolunu değiştirip yanına gelmiş. Kız ona kurnazca yalan söylemiş, adam da onu acıyıp evine götürmüş. Öteki karılarının yanına yerleştirmiş. Çok yürekli bir adammış ve en çok bu karısının yanında yatmayı severmiş. Bir gece üstündeki genç kız derisini sıyırıp atan kaptan adamın göğsünü parçalayıp yüreğini yemiş ve pencereden çıkıp gitmiş. Pırıl pırıl genç kız derisini ise ardında yerde bırakmış. Bilginin önceki karılarından biri bilgini ve deriyi bulunca avaz avaz haykırmaya ve hayat verecek bir iksir aramaya koyulmuş. Çevrenin en güçlü adamı pazar yerinin pislikleri arasında yaşayan bir deliymiş. Kadın saatler boyu onun ayakları dibinde kıvranıp durmuş. Bunun üzerine deli herkesin önünde kadının avucuna tükürmüş. Kadın da bu tükrüğü yutmak zorunda kalmış. Günlerce ağlayıp dövünmüş. Çünkü ölü kocasını yüreği olmadan da seviyormuş. Kocasının bu ayıbından kendi sıcacık yüreğinin üstünde yeni bir yürek gövermiş. Kadın bunu kocasına verince adam da yine kendine gelmiş. Çin'de sevmesini bilen kadınlar vardı. Kiye'nin kitaplığında ise yalnızca kaplan. Ama bu kaplan ne genç ne de güzeldi. Pırıl pırıl bir ten, yerine ise kolalanmış bir etek vardı üstünde. Ve karşısındaki bilginin yüreğine değil, kemiklerine önem veriyordu. Çin'deki en kötü ruh bile Treyze'den daha soylu davranırdı. Yalnızca bir ruh olsaydı keşke Treyze. O zaman kimseyi dövemezdi. Kien kendi derisinden sıyrılabilmeyi ve bu deriyi dövebilsin diye Treyze'ye bırakabilmeyi çok isterdi. Çünkü kemiklerinin dinlenmeye gereksinimi vardı. Kendine gelmeye gereksinimi vardı. Kemikler olmadığı takdirde bilim de son bulurdu. Acaba Treyze kendi yatağını da ona yaptığı gibi mi pataklamıştı? Döşeme kadının yumrukları altında çökmemişti. Çok şeyler görmüş ve geçirmiş bir binaydı bu bina. Eskiydi. Eski olan her şey gibi de iyi ve güçlü yapılmıştı. Treyze de eskiye bir örnek olarak gösterilebilirdi. Bunun için kadına nesnel bir gözle bakmak yeterliydi. Treyze, kaplanın kendisi olduğundan öteki bütün kadınlardan güçlüydü. Kapıcı ile bile başa çıkabilirdi. Kimi zaman Kien düşünde Treyze'nin eteğini düşürene dek çekiştiriyordu. Düşürdükten sonra da eteği kadının ayaklarının altından çekip alıyordu. Elinde ansızın beliren bir makas eteği çok küçük parçalara ayırıyordu. Bu iş epey zamanını alıyordu. Bütün etek kesildikten sonra parçaları fazla büyük buluyordu. Kadın belki de bunları yeniden birbirine dikebilirdi. Bu nedenle Kien başını kaldırmaksızın yine çalışmaya koyuluyordu. Her parçayı dörde ayırıyordu. Sonra küçük, mavi renkte kumaş parçalarıyla dolu bir çuvalı Treyze'nin başından aşağı döküyordu. Peki nasıl girmişti bu parçalar çuvalın içine? Rüzgar parçaları Treyze'nin üstünden ona doğru savuruyordu. Kumaş parçacıkları Kien'in üstüne yapışıyor ve Kien onların varlığını, mor şişlerin varlığını bedeninin her yanında algılayıp yüksek sesle inliyordu. Treyze yaklaşıp soruyordu. İnlemek yok, ne var? Treyze yine mosmor kesilmiş oluyordu. Demek ki şişlerin bir bölümü de onun üzerinde kalmıştı. Tuhaftı bu, çünkü Kien tüm şişlerin kendi bedeninde olduğunu, onları yalnız başına taşıdığını sanıyordu. Ama artık inlemiyordu. Treyze de bu sessiz kalıştan memnun oluyordu. Belli belirsiz son çalıştığı evin köpeğini anımsıyordu. Köpek bir şey söylenmesine gerek kalmaksızın sini verirdi. Böyle olmalıydı. Aradan birkaç gün geçince Treyze'nin bir köpeğin yiyecek kabında somutlaşan bakımı da Kien için her yanı şişmiş gövdesinin acıları kadar sıkıcı olmaya başladı. Kadının kendisine karşı kuşku beslediğini algılıyordu. Daha dördüncü günü Treyze kocasını beslemekten sıkılmaya başlamıştı. Yatmasını herkes bilirdi. Kien'in bedenini kolay olsun diye battaniyenin üstünden şöyle bir yokladıktan sonra iyileşmek üzere olduğu sonucuna vardı. Muayene sırasında iki büklüm olmamıştı Kien. İki büklüm olmayanın da ağrısı yok demekti. Bu durumda artık kalkmalıydı. Önüne bir şey pişirip götürmeye de gerek yoktu. Aslında ayağa kalk buyruğunu verebilirdi kocasına. Ama içinde bir korku vardı. Bu korku ona kocasının birden yerinden sıçrayabileceğini, battaniye ile çarşafı sıyırıp atabileceğini ve sanki suçlu kendisiymiş gibi ona bedenindeki mor çürükleri gösterebileceğini söylüyordu. Treyze böyle bir durumla karşılaşmamak için bir şey söylemedi. Ertesi günü yemek kabını ancak yarısına dek doldurup getirdi. Üstelik isteyerek kötü de pişirmişti. Kien ise yemekteki değişikliği değil, kadındaki değişikliği algıladı. Treyze'nin araştıran bakışlarını yanlış yorumlayarak yine dayak yemekten korktu. Yataktayken savunmasızdı. Kadının önünde boylu boyunca uzanmış konumdaydı. Treyze nereye vursa darbe boşa gitmezdi. Yalnızca genişlik bakımından yanılması olasılığı vardı ama bu güvence Kien için yeterli değildi. Korkusunun ayağa kalkma istencini bu yönde bir girişimde bulunmasına yetecek denli güçlendirmesi iki tam gün ve iki gece aldı. Bu arada zaman duygusunu hiç yitirmiyordu. Her zaman saatin kaç olduğunu bile biliyordu. Eski düzeni bir çırpıda yeniden kurabilmek için bir sabah saat tam 6'da yatağından kalktı. Kafasının içinde tahta parçalarının birbirine sürtülmesinden çıkan sesleri andırır sesler vardı. İskeletinin bölümleri yerlerinden oynamış olduğu için ayaklarının üstünde doğru dürüst duramıyordu. Her sallanışında akıllı davranarak ağırlığını ters yöne verdi ve böylece düşmesinin önüne geçti. Yatağının altından çıkardığı giysileri dikkatli hareketlerle üstüne geçirdi. Giydiği her parça içini mutlulukla dolduruyordu. Her parça zırhının bir bölümü ve önemli bir korunma aracı demekti. Dengesini sağlamak için yaptığı hareketler çok derin anlamı olan bir dansı andırıyordu. Adına ağrı denen küçük şeytanlar tarafından orası burası çimdiklenen ama asıl büyük şeytanın yani ölümün elinden yakasını kurtarmış olan Kien, yazı masasına kadar uzanan yolu böylece dans ederek geride bıraktı. Masanın başına vardığında heyecandan biraz uyuşmuş olarak yerine oturdu. kollarıyla bacaklarını sakinleşmeleri ve eskisi gibi buyruğu altına girmelerini sağlayana dek bir süre daha hareket ettirdi. Treyze yapacak işi kalmadığından beri sabahları saat 9'a dek uyuyordu. Artık evin hanımıydı. Evin hanımı geç kalkardı. Hizmetçiler ise sabahın altısında yataktan fırlamak zorundaydılar. Gel gelelim Treyze'nin uykusu uzun süremiyordu. Kadın bir kez uyandı mı servetine duyduğu özlemden ötürü artık bir daha rahat edemiyordu. Anahtarın sertliğini bir an önce etinde hissedebilmek için hemen giyinmek zorunluluğunu duyuyordu. Bundan ötürü kocası dayaktan yatağa serileli beri akıllı bir çözüm bulmuştu. Akşamları saat 9'da yatağına giriyor, anahtarları da göğüslerinin arasına yerleştiriyordu. Sabahın ikisine dek uyumamaya bakıyordu. Saat 2'de kalkıp anahtarları yine eteğinin cebine saklıyordu. Onları orada kimse bulamazdı. Bu işi bitirdikten sonra yatıp uyuyordu. O zaman uzun süre nöbet tutmaktan ötürü o denli yorulmuş oluyordu ki sabahın 9'undan önce uyanmıyordu. Böylece tıpkı hanımefendiler gibi hareket etmiş oluyordu. Bundan ötesi hizmetçilerin düşüneceği şeydi. Böylece Kien istediğini Treyze'nin dikkatini çekmeksizin gerçekleştirebildi. Masasının başından Treyze'nin yatağını görebiliyordu. Kadının uykusunu da kendine ait çok değerli bir şeymiş gibi koruyordu. Uyanmasına dek belki 100 kez korkuyla yerinden sıçrıyordu. Treyze'nin uyurken tümüyle gevşeyebilmek gibi insanı mutlu kılıcı bir yeteneği vardı. Örneğin uykusunda güzel şeyler yediğinde alttan üstten gaz çıkarıyordu. Bunun hemen ardından da böyle şey yapılır mı diye soruyor ve bu soruyla yalnızca kendisinin bildiği bir konuya değinmiş oluyordu. Kian ise soruyu kendi üzerine almıyordu. Uykusundaki yaşantıları Treyze'nin yatağında kendini bir o yana bir bu yana atmasına neden oluyordu. Böyle zamanlarda yatak yüksek ses dinliyordu. Bu inlemelere Kian de katılıyordu. Bazen Treyze gözleri kapalı olduğu halde sırıtmaya başlıyordu. Kian ise ağlamaklı oluyordu. Buna karşılık kadın aşırı derecede sırıttığında yüzü ağlarmış gibi bir görünüm alıyor, o zaman da Kian'in içinden gülmek geliyordu. Dikkati elden bırakacak olsa gerçekten gülmeye başlayacaktı. Bu arada büyük bir şaşkınlıkla Treyze'nin Bulay'ı çağırdığını da algılıyordu. O zaman kulağından kuşkuya düşüyordu. Ama Treyze tam da ağlarken Puda diye yineliyordu. Kian de Puda'nın Treyze'nin dilinde ne anlama geldiğini kestirebiliyordu. Treyze elini battaniyenin altından çıkarınca Kian irkildi. Ama kadın ona vurmayıp yalnızca yumruğunu sıkmakla yetindi. Kian, neden, ne yaptım ki diye bir soru yöneltti kendine. Ama sorusuna herhalde o ne yaptığımı biliyordur diye kendi yanıtladı. Treyze'nin ince sezgisini içtenlikle saygı duyuyordu. İşlediği cezasını da Treyze'nin eliyle korkunç biçimde bulduğu suç, kefaretinin bol bol ödenmiş oluşuna karşın unutulmamıştı. Treyze elini genellikle anahtarların saklı bulunduğu yere götürdü. Kalın battaniyeyi eteği yerine koydu. Anahtarları da gerçekte olmamalarına karşın yerinde buldu. Elini bütün ağırlığıyla üstlerine kapattı, okşadı. Her birini tek tek parmaklarının arasına alıp oynadı ve sevinçten her yanını iri, parlak ter damlaları kapladı. Kian ise nedenini bilmeksizin kızardı. Kadının şişman kolundaki kol ağzı dar ve gergindi. Ön kısmındaki dantel süsler aynı odada yatan erkek içindi. Dantel bölüm çok ezilmiş gibi geldi Kian'e. Yüreğine taş gibi oturmuş olan bu sözcüğü hafif sesle söyledi. Ezilmiş diye yankılandı kulağında. Kimdi konuşan? Başını yıldırım hızıyla kaldırıp bakışlarını yine Treyze'ye dikti. Onun neden ezilmiş olduğunu bilen başka kim vardı ki? Treyze uyuyordu. Ama Kian onun gözlerinin kapalı oluşuna güvenmeksizin soluğunu tuttu ve kadının bir şey daha söylemesini bekledi. İnsan nasıl bu denli gözü kararmışçasına davranabilir dedi kendi kendine. Kadın uyanık ve ben hiç çekinmeden yüzüne bakıyorum. Tehlikenin yakınlık derecesini araştırmasını sağlayacak tek araç olan bakışlarını kullanmayı kendisine yasaklayarak utanmış bir çocuk gibi göz kapaklarını indirdi. Kulaklarını ardına dek açarak ona böyle yapmış gibi geliyordu, ağır bir küfür beklemeye koyuldu. Ama kulağına küfür yerine düzenli soluklar geldi. Demek kadın yeniden uykuya dalmıştı. Aradan bir çeyrek geçtikten sonra Kian gözlerini kadından ayırmadan ve her an kaçmaya hazır durumda yatağa yaklaştı. Kendini kurnaz sayıyor ve burnu büyüklük sayılabilecek bir şeyi düşünmeye cesaret ediyordu. Kendisi uyuyan Goliath'ın başında nöbet bekleyen David'ti. Genelde Goliath aptal diye nitelendirilebilirdi. Gerçi ilk çarpışmada David galip gelmemişti ama Goliath'ın öldürücü darbelerinden de kurtulabilmişti. Gelecek üzerine bir yargıya varabilmek ise kimsenin harcı değildi. Gelecek. Kendini nasıl atabilirdi acaba geleceğe? Şimdiki zaman geçip gitmesine ses çıkarılmadığı takdirde artık Kian hiçbir zarar veremezdi. Ah bir ortadan kaldırılabilseydi şu şimdiki zaman. Dünya üzerindeki tüm mutsuzluklar yeterince gelecekte yaşayamamaktan kaynaklanıyordu. Bugün dayak yediği takdirde 100 yıl sonra bunun ne önemi kalacaktı? Yapılması gereken içinde yaşanılan zamanı geçip gitmeye bırakmak ve dayaktan ileri gelen şişleri görmezlikten gelmekti. Tüm acıların suçu şimdiki zamanın sırtındaydı. Kien geleceğin özlemini çekiyordu çünkü o geleceğe ulaştığında yeryüzünde daha çok geçmiş bulunacaktı. Geçmiş iyiydi, kimseye bir zararı yoktu. Kien geçmişte 20 yıl süreyle istediği gibi ve mutlu yaşamıştı. Kim mutlu olabiliyordu ki şimdiki zamandı? Evet, duyularımız bulunmasaydı eğer o zaman şimdiki zamana da dayanılabilirdi. O zaman anıların yardımıyla demek ki yine de geçmişte yaşanılabilirdi. Başlangıçta yalnızca söz vardı ama vardı. Başka deyişle geçmiş sözden önce vardı. Kien geçmişin bu öncelikli konumu karşısında saygıyla eğildi. Katolik kilisesi kendi başına ele alındığında birçok nitelik taşıyabilirdi. Ama Kien'in gözünde yeterince geçmişi yoktu. Bir bölümü salt kurgusal nitelik taşıyan 2000 yıllık bir geçmişin bunun 2 ya da 3 katı zaman dilimlerine yayılmış gelenekler karşısında ne önemi olabilirdi? Her mumya bir Katolik rahibinden önde geliyordu. Rahip salt mumyalar cansız olduğu için kendini onlardan yüce sanıyordu. Oysa piramitlerin Saint Pierre Kilisesi'nden daha ölü olduğu söylenemezdi. Tersine piramitler daha eski olduklarından o kiliseden daha canlıydı. Gel gelelim Romalılar geçmişi kaşık kaşık yiyip tükettikleri inancındaydılar. Atalarına karşı saygı borçlarını yerine getirmekten kaçınıyorlardı. Bu ise Tanrı'ya karşı gelmekten başka bir şey değildi. Tanrı geçmişle özdeşti. Kien Tanrı'ya inanıyordu. Bir gün gelecek, insanlar duyularından anılar, tüm zamandan da tek bir geçmiş yaratabileceklerdi. Bir gün gelecek, tek bir geçmiş tüm insanları barındıracaktı. Geçmişten başka bir şey var olmayacaktı çünkü herkes yalnızca geçmişe inanacaktı. Kien düşüncelerinde diz çöktü ve içinde bulunduğu güç durumdan ötürü geleceğin tanrısı olan geçmişe dua etti. Uzun zaman olmuştu dua etmeyi unutalı. Ama bu tanrının karşısında dua etmeyi yeniden başardı. Sonunda tanrısından gerçekten diz çökemediği için kendisini bağışlamasını diledi. Ama tanrısı biliyordu. Savaşta savaşa göre davranmak gerekirdi. Bunu tanrısına yinelemesine gerek yoktu. Zaten onun eşsiz ve tanrısal yanı da her şeyi hemen anlamasıydı. Kutsal kitaptaki tanrı aslında zavallı bir cahildi. Çinlilerin gösterişten uzak kimi tanrıları ondan çok daha okumuş tanrılardı. Kien 10 emir üzerine bildiği bazı şeyleri anlatsa geçmişin tüyleri ürperirdi. Ama geçmiş zaten her şeyi ondan çok daha iyi biliyordu. Ayrıca Kien geçmişin izniyle onu Almanların verdikleri bir biçim olan gülünç dişilikten, dipnot, Almanca'da geçmişin karşılığı olan diye vergangen hate sözcüğü dişi cinsdendir. Kurtarmak istiyordu. Almanların en güçlü ve iyi yanlarını oluşturan soyut düşüncelerine dişil tanımlıklar, dipnot, tanımlık Almanca artikel ve eski Türkçe harfi tarif karşılığı olarak kullanılmıştır. Takmaları, akıl almaz bir barbarlıktı ve bu barbarlık, bu ırkın yaptığı hizmetleri hiç indirgemeye yeterliydi. Kien ise gelecekte, geçmişe ilişkin olan her şeyi eril çekim ekleriyle kutsallaştıracaktı. Yansız cins, Tanrı için pek hafif kaçıyordu. Kien, bir dil bilimci olarak bu eylemiyle nasıl nefret toplayacağının bilincindeydi. Ama insan dil için değil, dil insan için vardı.